Efendim hayırlı akşamlar. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programında yeniden birlikteyiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Genç Dergisi'nin Kasım 2018 sayısından yazılar paylaşacağız. Ve ilk olarak değerli dinleyenler, Abdullah Kibritçi imzalı "İçimize Aşk, Bahtımıza Yol Düştü, Seferiyiz" başlıklı yazıyı paylaşacağız. Hayat bir seyirdir. Bu seyrin bir içe bakan yönü var, bir de dışa bakan yönü. Asıl olan insanın kendi içindeki yolculuğudur. Ama bunun başlaması için bulunduğu yerden başka bir yere, sefere niyet etmek, ayağa kalkmak ve harekete geçmek gerekiyor. İnsan yola düştü mü içinde mesafe almaya başlıyor. Biz o yüzden yolu ve yolculuğu seviyoruz. Bir yolcu olduğumuz şu alemde bize ne olduğumuzu ve ne yapmamız gerektiğini hatırlatan en iyi şeylerden birinin sefer ve seferilik olduğuna inanıyoruz. Ataleti, bir yerde takılı kalmayı ve durgunluğu sevmiyoruz. Sürekli seyir halinde olmayı önemsiyor. İlla bir yerde duracaksak seyir halinde durmak gerektiğini düşünüyoruz. Son tahlilde bırakıp gideceğimiz muvakkat bir alemde hakkımızdaki muradı bulmanın en kestirme yollarından birisi seferdir. Biz Yunus gibi bir yerde kararı olmayanlardanız. Benim burada kararım yok. Ben yine gitmeye geldim. Dünyadan geçip gideceğiz madem, sürekli dolaşmak, sefer halinde yaşamak buraya en uygun iş ve oluştur. Kendi sırrımızın peşine düştük. İçimizde aşk, önümüzde yol var. Biz seferiyiz. Esenler'in karmaşık sokaklarından Bayrampaşa'ya doğru amaçsız yürüdüğüm eski çocukluk günlerimde, yürüyüp gitmek isteğini güçlü bir şekilde hisseder ancak buna neyin sebep olduğunu anlayamazdım. Yine de bazen saatlerce, bazen de gün boyu yürür dururdum. Hızla geçen arabaların uğultularıyla otoban kenarından Fatih'e kadar yürüdüğüm günün özel bir anlamı yoktu. Gitmek istiyordum ve param yoktu. Ben de yürüdüm. Otogar en sık ziyaret ettiğim yerlerden biriydi. Yolcular gelir, yolcular gider, insanlar sarılır, valizler iner, muavin çocuklar koşturur, berbat tavuk dönerler aceleyle sipariş verilir ve ben büyük hayretle izlerdim. İnsanlar ne yapıyor, nereye gidiyor, neden gidiyor, nasıl hayatları var, nasıl konuşuyorlar? Belli belirsiz bir kavrayışla çoğu zaman sokağın ve yolun akışına bırakarak kendimi yürüdüm durdum. Sirkeci sahilde geçen yorgun bir günün ardından yürüdüm Esenler'e. Başka bir günde Yenibosna'dan. Şimdi buradan bakınca anlıyorum ki mahallemin sınırlarını aşmak, kurtulmak, kavramak istiyordum. Ancak nereye kadar yürürsem yürüyeyim sonunda yaşadığım yere, evime, Esenler'e dönüyordum. Yürümek beni dünyanın merkezinden, hayatımın merkezi Esenler'den yeterince uzaklaştırmıyordu. Bu durumda kitaplara başvuruyor ama yürümekten de vazgeçmiyordum. Belki de kitapların zihnimde açtığı yollar yüzünden oluyordu bütün bunlar. Buradan daha ötede bir hayat olmalıydı. Daha başka bir hayat, daha farklı insanlar. Dünyada neler olup bittiğini öğrenmeliydim. Böylece dünyanın merkezini Esenler alarak yolculuklar yapmaya başladım. Her seferinde bir semte, bir mahalleye uzanıyor, açlık ve yorgunluk beni perişan edene kadar açılıyordum. Bağcılar'ı aşıp iki telli Evren Mahallesi'ne vardığımda ilk çocukluğumun hatıralarını tekrar yaşamak istemiştim. Oysa hala çocuktum. Bir parkta biraz oturup aynı yoldan tekrar dünyanın merkezine geldim. Yürümekten çekindiğim yoktu ancak daha uzaklara gidebilmem gerekiyordu. Toplu taşıma ağını kullanacak yaşa geldiğimde aklı başında kimsenin gezmek niyetiyle gitmeyeceği semtlere mahalle ederek gitmeye başladım. Avcılar Ambarlı'yı, Tuzla'yı, bir kış günü Selim Paşa'yı, Sinan Oba'yı kestim. Yeşilköy'de geçici Lale Sokağı'nı gördüğümde inanamadım. Küçük bir sokağın iki yanında tek katlı gecekondu evler diziliydi ve bu kısacık yol onca hareketin, şamatanın, karmaşanın dibinde neredeyse gizlenmiş gibiydi. Böylesine görünmez olmalarının sebebini anlayabiliyordum ama yine de sokağın ismindeki geçici kelimesi ilginç gelmişti. sebze meyve halleri, sanayi siteleri yolumun düştüğü yerlerdi ama en çok matbaacılar sitesinde yürümek beni mutlu ederdi. Dükkanların kapıları daima açık olurdu ve yürüyüp giderken nasıl çalıştıklarını görebilirdim. Yeryüzünün en sıradan semtlerinin en sıradan mahallelerinde, arka sokaklarında yürürken kalbim heyecanla çarpıyordu. Kapılar, pencereler, balkon mermerleri, antenler, okuldan dönen çocuklarını karşılayan anneler, balkonda sigara içen adamlar, kurutmak için asılan çamaşırlar, hüzünler, kavgalar, korkular, kahkahalar, çekirdekler, çaylar, sokağa dolan şarkılar, bodrum katlarındaki konfeksiyonlardan gelen sesler ve pencere kenarlarının müdavimi yaşlı kadınlar. Hepsi ama hepsi bana ilginç geliyor. Herkesin bambaşka hayatlarının, bambaşka dertlerinin olması beni hayrete düşürüyordu. O kadar çok insan ve o kadar çok mesele vardı ki ve hepsi öylesine aynı anda yaşanıyordu ki bu inanılmazdı. Bütün bunlar nereye gidiyordu? Bir çocuk kardeşiyle kavga edip ağladığında ve sonrasında sustuğunda bu nereye gidiyordu? Yaşlı bir kadın yıllardır balkonun aynı yerinde oturup ziyaretine gelmeyen çocuklarının yolunu gözlediğinde bu nereye gidiyordu? Bütün bunlar nerede toplanıyor, nerede kayboluyordu? O mavi kapı boşuna eskimiş olamazdı. Bir şeyler olmalıydı. Anlamlı bir şeyler. O anda ben o sokaktan geçerken dünyanın her yerinde bambaşka şeyler yaşanıyordu. O günlerde hissettiğim şeyleri tarif edecek kelimelerim yoktu. Sadece yürürken kalbimin daha hızlı attığını fark ediyor, arka sokakların büyüsüne kapılıp kendimi harap ediyordum. Nasıl olur da menekşeye hayret etmezdim? Bir yanda lüks ve ihtişamlı, hemen yanı başında pencereden baktığında içindeki hayatı görebildiğin gecekondular vardı. Artık sürekli gidip geldiğim rotalarım olmuştu. Yeni Kapı Langa'yı geceler ve gündüzler boyunca onlarca defa yürümüştüm. Her milletten insanın olduğu bu dar langa sokaklarında yürüdüğümde Türkiye'nin dışına çıktığımı hissediyordum. Çoğu kaçak yollarla ülkeye girmiş insanların yıkılan hayallerini ve yaşantılarını görmek acı verse de onların arasına karışmadan edemiyordum. Yeşil masa örtülü bir kahvehanede okey oynayıp çay içen Afrikalı gençlerin hali film sahnesi gibiydi. Bodrum katları açılan lokantalarda tavuk döner yiyen Bangladeşli gençler ne düşünüyordu? Buraya geldikleri için pişman olmuşlar mıydı? Kumkapı'daki geri gönderme merkezini gördüğümde içimi tarifsiz bir acı kaplamıştı. Burası göçmenlerin ve kaçakların en çok korktuğu yerlerden biriydi. Afganistan'dan yeni döndüğüm günlerde kaçak yollarla Türkiye'ye gelmiş bir grup Afgan gencin ziyaretine gittim. Langa'da küçük ve ısıtma sistemi olmayan berbat bir evde 15 kişi kalıyorlardı. Afganistan'a gittiğimi öğrendiklerinde bana daha fazla yakınlık gösterdiler. Sofraya kuru yemişler geldi ve geleneksel nane çayları demlendi. Evdeki herkes misafir ağırlamanın telaşı içindeydi. Onlarla uzun uzun muhabbet ettim. Macera ve acı dolu yolculuk hikayelerini dinledim. Yolculuktan yeni gelen çocukların hasta ve perişan hallerini gördüm. Bazıları İran'da hapse düşmüş ama rüşvetle kurtulmayı başarmıştı. Bazıları günlerce yürümüş, kaçakçıların işkencesine uğramıştı. Yolda yaralanan ve ölen gençlerin hikayesini olağan bir şeymiş gibi anlattılar. Bazıları iş bulmuş çalışıyordu, bazıları da hala iş arıyordu. Biraz para kazanıp ülkelerine geri döneceklerdi. Aralarında Avrupa'ya kaçmanın yollarını arayanlar da vardı. Çocukluğumdan beri peşinde koştuğum başka hayatların içine girmeye başlamıştım artık. Üstelik işim de bu olmuştu. Kıtalar aşan ve mazlumların dertleriyle dertlenen insanların yanındaydım. Suriye'de savaşın kalbine yolculuklar yaptım böylece ve yeryüzünün en mazlum halklarından biri olan Arakanlıların hayatlarını gördüm. Evlerine girdim, sofralarına oturdum, ellerine dokundum. Depremden sonra Haiti'yi, tsunami'den sonra Aceh'i gördüm. Endonezya'ya ayak bastığımda fark ettim ki bu ülkede 200 milyon Müslüman vardı ve ben onların varlığı üzerine hiç düşünmemiştim. Farklı tarihleri ve çok farklı dertleri vardı. Türkiye'de konuştuğumuz konuları konuşmuyor, bizim için olağanüstü önemli olan meseleleri tartışmıyorlardı. Onların da kendi meseleleri vardı. Yolculuklarımda başka hayatlara dokunuyor, dünyanın bizden ibaret olmadığını daha çok hissediyordum. Başka kültürlere, başka kavrayışlara şahit oluyordum. Her yolculuk kalıplarımı kırıyor, ezberimi bozuyor, sivri yanlarımı törpülüyordu. Kültür ve gelenek ne ilginç şeylerdi. Birlikte yolculuk yaptığım insanların çoğunun başka kültürlere karşı geliştirdikleri tepkileri de anlamakta zorlanıyordum. Başkalarının dini yaşayış biçimlerine, örflerine, yemeklerine söylenip duruyorlardı. Oysa farklı dünyalar bana keyif veriyor ve hayretim hiç bitmeden artarak devam ediyordu. Dünya karşıtlıklarla doluydu. Modern şehirler ve ıssız çöller arasında yaptığım hızlı geçişler zihnimi şoka uğratıyordu. En çok da tezatlar ilgimi çekiyordu. Bir zamanlar dünyadaki en büyük kule olan Malezya'daki Petronas Kulelerinin dibinde otururken tezatlar üzerine zorunlu olarak tekrar düşündüm. Akşam vakti binlerce insan fotoğraf çekilmek için kulenin önüne gelmişti. Bahçede devasa bir havuz vardı ve fıskiyeler müzeye ayak uydurarak su oyunları icra ediyordu. Sular metrelerce gökyüzüne çıkıyor, havada figürler oluşuyor, renkli ışıkların cümbüşü ve müziğin sesi fazlasıyla etkileyici bir atmosfer oluşturuyordu. Teknik, teknoloji, emek, yatırım, ihtişam ve eğlence. Bir önceki günü Maiga Adası'nda geçirmemiş olsaydım, bu olay bana o kadar da ilginç gelmeyebilirdi. Ama denize inşa ettikleri tek odalı tahta evlerde, ışıksız, susuz, teknolojisiz, okulsuz, hastanesiz, eşyasız yaşayan insanların hikayesinden dönüyordum. İki dünya arasında uçurum vardı. Ben her zamanki gibi yine hayret ettim. Karanlıkta merdivenlere oturmuş suların renkli dansını izliyordum. İşte bunları anlatmalıyız dedim Emre'ye. Tam da bu tezatın olduğu yerde durmalıyız. Bu muhteşem atmosferden, bu şatafattan, çölde su bulabilmek için 9 gün yolculuk yapan deve çobanı çocukların hikayesine geçmeliyiz. Öfkeliydim. Belki de bu sebepten sahneler hızlıca belirdi. Ve orada bir belgesel fikri daha ortaya çıktı. Anlatacak ne çok şey vardı. Kuala Lumpur sokaklarında devasa binaların arasından yürüyerek kalacağımız yere tekrar döndük. Tarihi eserler, eski camiler, kiliseler, bin yıllık buluntular veya müzeler ilgimi çekmiyor, aksine insanın hala içinde yaşadığı, gündelik hayatını geçirdiği, yaşayan mekanlar beni büyülüyordu. Orada bir sahne vardı ve hikaye hala akmaktaydı. Hikayenin içine girmek, ona şahit olmak ve bazen de parçası olmak çok garipti. O yüzden sokağın güçlü olduğu Asya ülkelerinde adımlamak benim için eşsizdi. Her yıl 300 bin turistin uğradığı Filipinler'deki 2000 yıllık Banaue Pirinç teraslarına gittiğimde de, Zanzibar'ın turkuaz sahillerine indiğimde de turistleri anlamakta zorlanmıştım. Sahillerden kaçıp tekin olmadığı için turistlerin asla uğramadığı arka sokaklara bir gece vakti daldığımda yaşadığım heyecan 16 Şubat 2017 tarihli günlüğüme tam olarak şöyle geçmiş. Akşam olduğunda Emre ile sahilde biraz oturduktan sonra arka sokaklara doğru yürümeye başladık. Nungbi'de halkın yaşadığı yerleri gündüz görmüştüm ama gecesi bambaşkaydı. Çok az ışık olmasına rağmen sokaklar hareketliydi. Birkaç fırının önünden geçtik. Ekmekler fırından daha yeni çıkmış ve etrafı güzel kokular sarmıştı. Bir odanın içinde bizim evlerde kullandığımız fırınlar gibi veya daha eski türden 2 ya da 3 fırın vardı. Küçük tepsilerle hazırlanan ekmek ve çörek hamurları bu basit fırınlarda pişiriliyordu. Daha sonra bakkallar ve elbise satan yerler gördük. Sokaklara girerken ister istemez tedirgin oluyorduk. Çünkü ışıksızlıktan çoğunun sonu gözükmüyordu. Sokağın sonu var mı yok mu belli değildi. Üstelik bugün ay ışığı da yoktu. Biz yürüdükçe insanlar selam veriyor, gece vakti o sokaklarda ne yaptığımızı anlam veremiyor, kaybolduğumuzu zannediyorlardı. Elbette etrafta hiç turist yoktu. Onlar çitlerle ayrılmış sahil tarafında otel ve kulüplerde eğlenmenin derdindeydi. Halkla turistlerin yaşadığı dünya arasına hem fiziksel hem psikolojik bir set çekilmişti. Nubi'nin arka sokaklarını gece gezmek bu yolculukta yaşadığım en güzel anlardı. Ne tarihi eserler ne de olağanüstü manzaralar. En sıradan arka sokakları gezmek ve insanların hayatlarına şahit olmak beni bu dünyada heyecanlandıran nadir şeylerden biriydi. Yürürken kalbim hızla çarpmaya başladı. Kaybolana kadar yürüdük. Karanlıkta hislerimizi kullanarak geri döndük. 8 yaşında Esenler'den Bağcılar'a yaptığım yürüyüşle başlayan yolculuk, önce beni İstanbul'un bütün semtlerine, sonra da dünyanın başka ülkelerine taşıdı. Biraz daha büyüdüm ve Myanmar'ın, Filipinler'in, Küba'nın, Haiti'nin, Pakistan'ın, Sudan'ın, Lübnan'ın, Tansanya'nın ve onlarca ülkenin sokaklarını yürüdüm. Eminönü'nden Üsküdar vapuru kalkarken Çat çöllerinde gece vaktiydi ve ıssız çölde karşılaştığım deve çobanlarıyla yıldızlar altında uykuya hazırlanıyordum. Güngören'de bir kadın balkon duvarına yaslanmış sokağı izlerken Zanzibar'da bir adam dükkanı kapatıp eve gitmek üzereydi. Selam verip içeri girdim. Evet değerli dinleyenler, Abdullah Kibritçi imzalı İçimize Aşk, Bahtımıza Yol Düştü, Seferiyiz başlıklı yazıyı paylaştık ilk olarak ve bu yazıyla birlikte yol ve yolculuk üzerine, seferilik, seyahat üzerine görüşler de sorulmuş çeşitli isimlere. Şimdi onlardan birkaçını da paylaşarak bu akşamki programımızı da noktalamış olalım. Coğrafya kaderdir ama seyahat iradidir diyor Hasret Ali Genç. Erasmus programından yararlanmak isteyen arkadaşların iki farklı motivasyona sahip olduklarını gördüm. Bir, yabancı bir okulda farklı bakış açısı ve metotlarla eğitim almak ve yurt dışında bir ülkede yaşayarak programın amacında olduğu gibi milletlerin ve kültürlerin kaynaşmasına katkı sağlamak. İki, fırsattan istifade gezmek, Avrupa ülkelerine seyahat etmek. Tabii daha farklı düşüncelerin sahikiyle harekete geçenler de olmuyor değildi. Özellikle eğlence odaklı plan yapıyorlardı bunlar. Benim amacımsa iki hedefin dengeli bir kombinasyonunu bularak ufkumu açmak, batıyı tanımak, yabancı dil pratiğimi ilerletmekti. 6 ay boyunca kaldığım Berlin'de ve ziyaret etme fırsatı bulduğum diğer ülkelerde ekstra arkadaşlar edinmek gibi bir derdim de olmadı. Birçok Türk Erasmus öğrencisinin de aksine bilhassa Almanya'da yaşayan gurbetçi Türklerle tanıştım. 60 yıllık hikayelerini, en az 3 nesillik maceralarını dinledim. Türkiye'den gelmiş genç bir kardeşleri olduğum için beni çok kolladılar, ummadığım yardımlarda bulundular. Evlerine konuk oldum, kermeslerine katıldım, ticaretlerine yardım ettim. Bu yüzden geleneksel Erasmus anılarının çok dışında bir süreç geçirdiğim kanaatindeyim. Haliyle döndüğümde anlattığım, esasa vurguladığım Avrupa abartılmış, gözle büyütülmüş, imrendiren, kıskandıran, muhteşem bir Avrupa değildi. Sonuç olarak tecrübelerim ve gördüklerim itibarıyla iyi bir sentez yaptığıma inanıyorum. Fikirlerimin tarihsel bağlamda derinleştiğini düşünüyorum. Mutlaka uğranılması gereken bir durak ve Erasmus bunun için iyi bir yol. Berlin'de kitap satan Türk abimizin dediği gibi coğrafya değiştirmek her halükarda fayda temin eder ve geliştirir. Şengül Kalaycı, yollar bana dostluğu öğretti diyor. Bir yazıda okumuştum. Yolla yolcu arasındaki en büyük engel kapının eşiğidir diye. Bunu içimdeki seyahat etme arzusunu engelleyemeyip yola çıktığımda anladım. İlk olarak hedefimde çevrem vardı. İstanbul'da yaşıyorum ama gezip görmediğim o kadar sokağı, hatırası, tarihi eseri vardı ki. İstanbul sokaklarında kayboldum. Ardından Bursa'da konakladım, Sivas'ta, Erzurum'da, Rize'de, Trabzon'da insan hikayeleri dinledim. Doğu'nun Paris'i dedikleri Diyarbakır'da Ulu Cami'de namaz kıldım. Mardin'de, Urfa'da, Gaziantep'te başka bir ben oldum. Yolda bir şey daha öğrendim. Dostluk. Bir insanı en iyi tanıyacağınız yöntemin yolculuk yapmak olduğunu gördüm. Refiklerimle beraber bu kadar yetmez bize dedik ve seferimiz için tekrar rota çizdik. Can Azerbaycan'da, Batum'da, Tiflis'te kendimize ait sözler bulduk. Azığımız samimiyet, yakıtımız muhabbet oldu. Şimdi yeni rotalar belirledik ve Allah izin verdiği sürece dünyayı keşfetmeye devam edeceğiz. Yunus Emre Altun, ülkemi bir de uzaktan gördüm. Erasmus Anadolu'da öğrencilik yapan öğrencilerin etraflarında çok karşılaşmadıkları bir durum olduğundan planlarında da olmayan bir program açıkçası. Benim de öyleydi. İstanbul'da okuyan bir arkadaşım yurt dışı projelerine katıldığından bana da bahsetmesi üzerine ben de kendi üniversitemde araştırdım ve Polonya'ya gitmek nasip oldu. Erasmus bir başka ülkede öğrenciliğinin devam etmesinin yanında oranın dini, resmi, yöresel tüm detaylarını da yaşadığın program olduğunu gidince anlamış olduk. Gitmeden önce söylemişlerdi fakat yaşamak daha farklı oluyor. Arkadaşların, komşuların gittiğin market yiyebileceğiniz yemek ve bunların zorlukları yanında çözümünü de getiriyor haliyle. Amacım farklı bir kültürü tüm detaylarıyla öğrenmek olarak gittiğim bu programa pierogi'nin nasıl yapıldığından Zafi Ekanka'nın nasıl pişirildiğine amacımıza ulaşmış olduk diyebiliriz. Avrupa gençlerini okuldan arkadaşlarımızın mefkuresini yakından görme şansımız oldu. Okulu bitirip para kazanmak hepsi bu, hayalleri genel olarak bundan ibaret. Paylaşma, aile yapısında saygı ve huzur, yardımlaşma gibi konularda çok üzücü sonuçlar gördüm. Şöyle anlatayım. Ders arasında bir arkadaş bisküvisini yerken yanındakine siz de alır mısınız dediğini hiç göremedim. Anne babasını sadece ay başında para göndermek için arayanları çok gördük. Sınıftayken ya da yolda birinin yardıma ihtiyacı olduğu durumda bir el atayım dediklerini de hiç göremedim. Bunlar bir yıl boyunca etrafımda olan olayların büyük kısmında gördüklerim. Bizim ülkemizde bunları görmüyor muyuz diyebiliriz. Fakat bu istisnadan öteye geçmez. Ve son olarak İsmail Yasin Avcı'nın Gittim, Gördüm, Gezdim ve Biriktirdim başlıklı notlarını paylaşalım. Yol insanı adam eder demişler atalar ve hududu çizmişler. Evvel refik, badel tarik. Hakiki bir refikle Allah'ın rızası umularak çıkılan her seferin ruhu olgunlaştırdığına inanırım. Bu öyle efsunlu bir sırdır ki duymak yetmez, yaşamak şarttır. Her daim kulaklarda çınlayan gönül coğrafyası sesinin manası bir tını olmadığını anlamak için vefa hikayeleriyle kaim balkanları arşınlamak gerekir. Akan bir nehrin kenarında da olsan suyu israf etme hadisi şerifine iman için çocukların başlarında kovalarla su taşıdığı Afrika'da bir bardak suyla abdest almak gerekir. Mazide İslam medeniyetinin beşiğiyken atide zalimin otağı olan Türkistan'ı hissetmek için karlı bir kış gününde Orta Asya bozkırlarında soluklanmak gerekir. Anadolu'nun ümmetin son umudu olduğunu idrak için Suriye harabelerinden Halep'i seyreylemek gerekir. Evet, Sesli Dergi'de bu akşam son olarak gençlere yolculuk, seyahat üzerine neler düşündüğü sorulmuş ve bu soruya verilen cevapları sizinle paylaşmış olduk. Genç Dergisi'nin Kasım 2018 sayısından yazılar paylaştık bu akşam. Böylelikle bu akşamlık da Sesli Dergi'yi noktalamış oluyoruz. Geceniz hayır olsun diyoruz. Hoşça kalın.